Ayrım 32, sayfa 376. El düzenli, kibirli bir şekilde kağıdı buruşturup küçücük bir top haline getiriyor ve çiğnenmiş bir sakıza benzettikten sonra açılıp kağıdı yere bırakıyor. Garni bu rahatsız edici hayali kafasından atmaya çalıştı. Ancak senaryo henüz tamamlanmamıştı. Şimdi katilin elinde şiirin içine konmuş olduğu zarf vardı. Üzerinde adres ve açıkça görünen posta mührüyle birlikte Walnut Crossing mührü. Walnut Crossing. Ah tanrım, Garni'nin midesinden ayaklarına bir soğukluk yayıldı. Bu kadar açık bir soruna nasıl gözden kaçırmıştı? Tanrım, sakin ol, düşün. Katil bu bilgiyle ne yapabilir? Bu bilgi onu doğrudan adrese, evlerine, Medlin'e getirebilir mi? Garni gözlerinin büyüdüğünü, renginin solduğunu hissetti. Bu kadar takıntılı bir şekilde mektubu göndermeye nasıl odaklanabilmişti? Posta mührü sorununu nasıl görememişti? Medlin'i nasıl tehlikeye atmıştı? Düşünceleri son sorunun etrafında, evi yanan bir adamın evinin etrafında koşuşturması gibi dönmeye başladı. Tehlike ne kadar gerçekti? Ne kadar yakında? Onu arayıp uyarmalı mıydı? Tam olarak neye karşı uyaracaktı? Bu, onu ölecek kadar korkutabilir miydi? Tanrım, başka neler? Düşmana, savaşa, bilmeceye böyle at gözlükleriyle bakarken başka neleri görememişti? Bu oyunu kazanmak için bu kadar kararlı davranırken başka kimin güvenliğini, kimin hayatını göz ardı ediyordu? Sorular başını döndürüyordu. Paniği bir soruyla bölündü. Ona tutunmaya, dengesini sağlayabilmek için onu kullanmaya çalıştı. Konuşan Haldenfield'tı. Hastalıklı bir biçimde gerçeklerin kendi planlarına uyum sağlamasını isteyen obsesif kompulsif bir plancı. Onu kontrol eden amacı kesinlikle diğerleri üzerinde mutlaka kontrolü sağlamak. Herkes, diye sordu Klein. Odak noktası aslında çok dar. Kendi hedef kurban grubundaki üyelere korkutma ve öldürme yoluyla hükmetmek istiyor. Hedef grubunda ise görünüşe göre orta yaşlı, erkek, alkolikler var. Diğerleriyle alakası yok. Onların ilgi alanına girmiyor ve önemsizler. Peki dağılma işi nedir? Bir de şöyle düşünün ki mutlaka hakimiyet duygusunu sağlamak için cinayet işlemek ölümcül derecede hatalı bir süreç. Mecaz anlamda söylemiyorum. Kontrol arzusuyla yanıp tutuşan birisinin seri cinayetler işlemesi sonuç vermez ve mutluluğu ot içerek yakalamaya çalışmakla aynı şeydir. Her zaman daha fazlasını mı ister? Her zaman daha fazlası gittikçe daha az işe yarar. Duygusal döngü gittikçe daha baskıcı ve başa çıkılamaz hale gelir. Hiç olmayacak şeyler olur. Bu sabah bunlardan birisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bay Dermot yerini bu polis memurunun öldürülmesiyle sonuçlandı. Böyle öngörülmemiş olaylar, kontrol takıntısı olan bir katilde büyük duygusal çalkantılar yaratır ve bu tarz dikkat dağıtıcı unsurlar onun daha fazla hata yapmasını sağlar. Dengesiz çevirme mili olan bir makineye benzer. Belli bir hıza ulaştığında titreşim artar ve makine dağılır. Bu vaka için söylediklerini ne anlama geliyor? Katil giderek kontrolsüz ve öngörülemez oluyor. Kontrolsüz, öngörülemez. Yine soğuk korku duygusu Garni'nin midesinde bu kez göğsüne ve boğazına yayıldı. Olayın daha da kötüye gideceği anlamına mı geliyor? Bir açıdan iyiye, bir açıdan kötüye. Karanlık, dar geçitlerde saklanarak birilerini buz kıracağıyla öldürmeye alışık bir katil, Times meydanında bıçak sallamaya kalkışırsa büyük ihtimalle yakalanır. Ama o karmaşa da birçok insanın kafasını uçurur. Adamımızın bu örnekteki bıçak sallama aşamasında olduğunu mu düşünüyorsun? Klein sorgulamaktan öte heyecanlanmıştı. Güvenlik işlerindeki insanların korkuya karşı zırh olarak kullandıkları saçma, sert tavır bazen işe yaramıyordu. İşte bu, o zamanlardan birisiydi. Evet. Haldenfield'ın cevabındaki basitlik odada bir sessizlik yarattı. Bir süre sonra başkomiser her zamanki düşmanca tavrıyla konuştu. Peki ne yapmamız gerekiyor? Elinde bıçak ve titreyen bir makine olan 30 yaşındaki kibar bir adam hakkında yakalama emri çıkarmak mı? Hartwig hafifçe güldü ve bilet bir kahkaha patlattı. Stimmel, bazen büyük bir son planın bir parçasıdır, dedi. Hala gülmekte olan bilet hariç herkesin dikkati ona yönelmişti. Bilet susunca Stimmel devam etti. Danny Merkley vakasını hatırlayan var mı? Kimse hatırlamıyordu. Eski Vietnam askeri, dedi Stimmel. Otoritelerle bazı sorunlar yaşamış. Yaramaz Akita bekçi köpeği komşulardan birisinin ördeğini yer. Komşu polisi arar. Duane polislerden nefret eder. Akita ertesi ay komşunun Beagle köpeğini yer. Komşu Akita'yı vurur. Kavga kızışır ve olay büyür. Bir gün Vietnam askeri komşuyu rehin alır. Akita'nın karşılığında 15 bin dolar vermezse adamı öldüreceğini söyler. Bölge polisi ve SWAT, Amerika'da özel bir polis birliği ekibi olay yerine gelir. Mülkün etrafında yerlerini alırlar. Sorun şudur ki kimse duayına hizmet geçmişine bakmamıştır. Bu yüzden kimse onun yıkımının uzmanı olduğunu bilmiyordur. Duyan uzun mesafede mayın patlatma konusunda uzmandır. Stimul dinleyenlerin sonuçları hayal etmelerine fırsat vermek için sustu. Pisliğin herkesi havaya uçurduğunu mu söylüyorsun? Diye sordu bile hayranlıkla. Herkesi değil, altısı öldü, altısı kalıcı bir şekilde engelli oldular. Rodriguez öfkeden deliye dönmüştü. Bunun anlamı nedir? Anlamı şu ki, adam mayınlar için malzemeleri olaydan 2 sene önce almış. Büyük finali başından beri planlıyormuş. Rodriguez başını salladı. Bizle ne ilgisi olduğunu anlamadım. Garney anlamış ve bundan rahatsız olmuştu. Klein Haldenfield'e baktı. Sen ne düşünüyorsun Becca? Adamımızın büyük planları olduğunu düşünüyor muyum? Olabilir. Tek bir şey biliyorum. Konuşması kapının belli belirsiz çalınmasıyla bölündü. Kapı açıldı ve üniformalı bir komiser odaya girip Rodriguez'e yöneldi. Efendim, böldüğüm için üzgünüm. Connecticut'tan yüzbaşı Nardo isminde birisi aradı. Acil bir durum olduğunu ve derhal sizinle görüşmesi gerektiğini söylüyor. Rodriguez adaletsizce üzerine sorumluluk yüklenmiş bir adam edalısıyla iç çekti. Arkasındaki duvarda alçak dosya dolabındaki telefonu başıyla işaret ederek ''Buradan konuşacağım.'' dedi. Komiser geri döndü. 2 dakika sonra telefon çaldı. Başkomiser Rodriguez konuşuyor. Takip eden 2 dakika boyunca telefonu kulağında tuttu ve büyük bir dikkatle dinledi. Garip, dedi sonunda. Bu gerçekten çok garip yüzbaşı. Buradaki olay ekibi için anlattıklarımızı kelimesi kelimesine tekrar anlatmanızı istiyorum. Şimdi hoparlörü açıyorum. Lütfen devam edin. Bana söylediklerinizin aynısını onlara da söyleyin. Bir saniye sonra hattın diğer ucundan gelen ses gergin ve sertti. Ben Vişeli polisinden John Nardo. Beni duyabiliyor musunuz? Rodriguez evet dedikten sonra Nardo devam etti. Bildiğiniz gibi bu sabah memurlarımızdan birisi Gregory Dermot'un evinde görev esnasında öldürüldü. Şu anda ekibimizle birlikte olay yerindeyiz. 20 dakika önce Bay Dermot için bir telefon geldi. Arayan kişinin sözlerini aynen aktarıyorum. Sırada sen varsın ve senden sonra Garney. Ne? Garney doğru duyduğundan emin olamadı. Klein Nardo'dan mesajı tekrar etmesini istedi ve adam söylediklerini tekrarladı. Telefon firmasından kaynakla ilgili bir bilgi edindiniz mi? Diye sordu Hartwig. Bu bölgede bir cep telefonu, GPS bilgisi yok. Yalnızca sinyalin alındığı şebekenin yeri belli. Arayanın kimliği belli değil. Telefon görüşmesini kim yaptı? Diye sordu Garney. Bu doğrudan gelen tehdit şaşırtıcı bir şekilde onun üzerinde sakinleştirici bir etki göstermişti. Belki de belli olan herhangi bir şey, isim verilmiş olması sınırları gösteriyordu ve bu yüzden sonsuz olasılık düşüncesi kadar başa çıkılmaz değildi. Telefon görüşmesini kim yaptı derken neyi kastediyorsunuz diye sordu Nardo. Telefonun Dermot için geldiğini söylediniz, Dermot'a geldiğini söylemediniz. Ha evet anladım. Dermot telefon çaldığında tesadüfen migreni tuttuğu için uzanıyordu. Cesedi bulduğundan beri kendine gelememişti. Mutfaktaki telefonu uzmanlardan birisi açtı. Arayan kişi Dermot'u istedi ve yakın bir arkadaşı olduğunu söyledi. Kendi ismini ne olarak verdi? Garip bir isim. Carbis, Caberdis. Hayır bir saniye bekleyin. Uzman ismi yazmıştı. Carbidis. Sesle ilgili bir gariplik var mıymış? Bunu sormanız çok ilginç. Onlar da sizi tarif etmeye çalışıyorlar. Dermot konuştuktan sonra aksanın yabancı gibi geldiğini söyledi. Fakat bizim uzman bunun aldatmacı olduğunu, sesini gizleyen bir adam olduğunu düşünüyor. Belki de kadın. İkisi de bu konudan emin değil. Bakın beyler, üzgünüm ama buradaki işimize dönmemiz gerekiyor. Sadece size önemli bilgileri aktarmak istedim. Yeni bir şeyler olursa haber veririz. Telefonun kapandığını gösteren sinyal sesi duyulduktan sonra odada rahatsız edici bir sessizlik vardı. Ardından Hartwig boğazını öyle gürültülü bir şekilde temizledi ki Haldenfield geri çekildi. ''Evet de evlat'' diye hırıltılı bir sesle konuştu. ''Yine ilgi odağı sensin. Garney'in sırası. Nesin sen? Seri katilleri çeken bir mıknatıs mı? Yapmamız gereken tek şey seni iple bağlayıp sarkıtmak ve onların gelip seni ısırmasını mı beklemek? Madeline de bir ipe bağlanmış ve sallanıyor muydu? Belki henüz değil. İnşallah henüz olmamıştır. Her şeyden önce sırada Dermot ve kendisi vardı. Eğer akıl hastası doğruyu söylüyorsa, eğer öyleyse bu ona biraz zaman kazandırırdı. Belki de şansını döndürecek kadar zaman. Dikkatsizliğini telafi etme vakti gelmişti. Nasıl bu kadar aptal olabilmişti? Onun güvenliğini tehlikeye attığını nasıl fark edememişti? Aptal. Klein endişeli görünüyordu. Nasıl oldu da onun hedefi oldun? Seninkinden daha iyi bir tahminim olamaz, dedi Garney sahte bir rahatlıkla. Suçluluk duygusu yüzünden Klein ve Rodriguez'in kendisine düşmanca meraklı bakışlar fırlattıkları izlenimine kapılıyordu. Başından beri şiiri yazıp göndermekle ilgili endişeleri vardı. Fakat düşünmeyerek, bahsetmeyerek bu endişelerini bahsetti. Tehlikeyi görmezden gelme, başkalarını tehlikeye atma konusundaki yeteneğine şaşırmıştı. O sırada ne hissetmişti? Madeline'i riske atmakta olduğu hiç aklına gelmiş miydi? Bundan kuşkulanmış fakat bu düşünceyi kafasından atmış mıydı? Bu kadar duygusuzlaşmış olabilir miydi? Lütfen Tanrım, hayır. Bütün bu pişmanlığı arasında bir şeyden emindi. Orada konferans odasında öyle oturmaya ve durumu tartışmaya devam etmeye dayanamayacaktı. Eğer sıradaki adam Dermot ise aradıkları adamı ancak onun yerinde bulma ve tehlike kendisine daha da yaklaşmadan bunu yok etme şansı vardı. Ayrıca Dermot'taki son kişi kendisi ise aralarındaki savaşın Walnut Crossing'de olabileceğinden uzakta gerçekleşmesini istiyordu. Sandalyesini geri çekti ve ayağa kalktı. Eğer kusura bakmazsanız gitmem gereken bir yer var. Önce masadaki herkes boş gözlerle ona baktı. Ardından Klein bu hareketten manasını çözmüş gibi konuştu. Tanrım diye haykırdı. Connecticut'a gitmeyi düşünmüyorsun değil mi? Davet edildim ve daveti kabul ediyorum. Bu delilik. Neyin içine girdiğini bilmiyorsun. Aslında dedi Rodriguez ilgisiz bakışlarla Garney'e yönelterek. Polislerle dolu bir olay yeri oldukça güvenli bir yerdir. Bu normalde doğru olurdu dedi Haldim Fiyat. Ancak... Bir süre düşüncesini etrafına gezinip başka açılardan bakarak gözden geçirdi. Ancak ne? Diye patladı Rodriguez. Ancak katil polis değilse. 46. bölüm. Basit bir plan. Fazla basit görünüyordu. İyi eğitimli 20 polis memurunu 20 saniyede öldürmek daha karmaşık bir plan gerektirmeliydi. Bu çapta bir eylem daha zor olmalıydı. Her şeyden önce şimdiye dek başarılmış en büyük yok etme olayı olacaktı. En azından Amerika'da, en azından son zamanlarda. Bu kadar basit görünmesine rağmen bunu daha önce kimsenin yapmamış olması onu hem teşvik ediyor hem de endişelendiriyordu. Sonunda şu fikir onu rahatlattı. Daha az zeki ve daha güçsüz bir adam için projesi korkutucu olabilirdi. Ama onun dikkatini ve konsantrasyonunu varken onun için korkutucu değildi. Ama onun dikkati ve konsantrasyonu varken onun için korkutucu değildi. Her şey göreceliydi. Sıradan bir insanı yere serebilecek engellerin arasında bir dahi dans edebilirdi. Kimyasallar bulunması gülünç denecek kadar kolay, ekonomik ve %100 yasaldı. Endüstriyel amaçlar için her gün toptan aldıkları için büyük miktarlarda alındığında bile şüphe uyandırmıyordu. Buna rağmen elde edeceği kombinasyona dair bir iz bırakmamak için her birine (parantez) yalnızca 2 adet kimyasal vardı. Farklı kaynaktan 200 litrelik basınç tanklarını ise üçüncü bir kaynaktan satın almıştı. Şimdi ölümcül karışımını alıcılarına göndereceği boruyu lehim aletiyle son haline getirirken aklına korkunç bir fikir geldi ve en önemli noktayla ilgili bir olasılık, öyle ki aklını gıdıklayan bu fikirle birlikte yüzüne bir gülümseme yayıldı. Hayal ettiği şeyin pek olası olmadığını biliyordu ama kimyanın sağı solu belli olmazdı. Bu yüzden olma ihtimali vardı. En azından imkan dahilindeydi. Kimyasal Tehlikeler adlı internet sitesinde aklına kazınan bir uyarı vardı. Uyarı, kırmızı ünlem işaretiyle çevrili, kırmızı bir kutunun içinde. Bu klor ve amonyok birleşimi yalnızca öldürücü derecede zehirli bir gaz yaymakla kalmaz, aynı zamanda oldukça güvenilmezdir ve bir kıvılcım kaynağı patlamasına sebep olabilir. Hayalinde keyif verici sahnede tüm Wisherly polisi onu tuzağa düşürmüş, istemeden de olsa zehirli dumanı ciğerlerine çekiyordu. Ardından kendisinin yaratacağı kıvılcım üzerine gerçekleşen patlama hepsini küçük parçalara ayırıyordu. Bu Bunu düşününce daha önce neredeyse hiç yapmamış olduğu bir şey yaptı. Sesli bir kahkaha attı. Keşke annesi de bu keyfi, güzelliği, zaferi anlayabilseydi. Belki de bu çok fazla şey istemek olurdu. Ama tabii ki polisler paramparça olurlarsa, küçücük parçalara ayrılırlarsa boğazlarını kesemezdi. Ama boğazlarını kesmeyi çok istiyordu. Dünya üzerindeki hiçbir şey kusursuz değildi. Her zaman artılar ve eksiler vardı. Kişi uğraştığı iş esnasında elindekinin en iyi şekilde kullanmalıydı. Bardağın dolu kısmını görmeliydi. Bu gerçeklikti. Bu ayrımda geçen yabancı isimler: Walnut Crossing, W A L N U T, C R O S S I N G, Haldenfield, H O L D E N F I E L D, Times, T I M E S, Hardwick, H A R D W I C K, Stimmel, S T I M M E L, Duane Merkley, D U A N E M E R K L Y, Akita, A K I T A, Beagle, B E A G L E, Nardo, N A R D O, Connecticut, C O N N E C T E I C U T, GPS, G P S, Wisherly, W Y C H E R L Y, John, J O H N, Carbis, C A R B I S, Kaberdis, C A B E R D I S, Kardibis, C H A R Y B D I S.